Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Rabia Brodbeck imzalı "Asıl Derdimiz, Asıl Dermanımız" başlıklı yazıyı sunacağız. Allah'ın kullarını imtihan etmesinin sebebi, onlara kendi yakınlığını göstermeyi murad etmesidir. 10 Muharrem, Kur'an-ı Kerim'de kıssaları geçen çoğu peygamberin uğradıkları musibetlerden felaha erdikleri ve içimizi dağlayan Kerbela hadisesinin, yani Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gündür. Kur'an-ı Kerim'de andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin tasdiki her şeyin açıklanması, iman eden bir toplum için bir rahmet, bir hidayettir. Yusuf 111. Peygamberimizden önce gönderilen ve Kur'an'da ismi geçen peygamber sayısı 24 olup, kıssaları anlatılan peygamberlerin sayısı 18'dir. İsmi şerifleri Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Lut, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Yunus, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti İsa aleyhisselatu vesselam. Nebilerin onlara verilmiş olan imtihanlara gösterdiği sabır bizlere muazzam bir örnektir. Sahabelerden Sa'd rivayet ediyor. Dedim ki, ya Resulallah, insanların belası, imtihanı en çetin olanı kimdir? Buyurdu ki, peygamberler ve sonra da derece derece müminlerdir. Kişi dini oranında bela görür, imtihan edilir. Dini kuvvetli ve sağlamsa belası ağır olur. Dininde zayıflık söz konusuysa dini kadar bela görür, imtihana tabi tutulur. Bela insanın yakasına öylesine yapışır ki günahsız gezene kadar peşini bırakmaz. Peygamberlerin kıssalarında teslimiyet, sabır ve pişmanlıkla Allah'ın ipine sımsıkı sarıldılar, belaların büyüklüğü ne olursa olsun şükrettiler. Sonunda bu musibetlerden kurtulsalar da mutluluğa kapılmazlardı. Sade ve mütevazı hayatlarını mahcubiyet ve pişmanlık duygusu içinde sürdürürler. Bizlere bunları tefekkür etmek düşer. Kul büyük elemlere ne kadar sabırla katlanırsa ilahi mükafatı o kadar büyük olacaktır. Büyük kayıp ve felaketler içerisinde gönülden şükrettiğimiz müddetçe saadet elde ederiz. Esasen dinin terbiyesi altına ne kadar girersek, nurun zirvesine o kadar çıkarız. Bütün peygamberler bu hikmeti kendi hayatlarında bize göstermişlerdir. Yaşadıkları zorluklar zirveye ulaştığı anda Allah Teala onları en büyük ilahi ihsanla mükafatlandırmıştır. Hazreti Yusuf aleyhisselam kuyunun karanlığından kurtulmuş ve Mısır'a sultan olmuştur. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atılmış ve ateş gül bahçesine dönmüştür. Hazreti İsmail aleyhisselam bıçakla kurban edilmekten, Hazreti Yunus aleyhisselam balığın karnından kurtarılmıştır. Kulluğun ve teslimiyetin nişanesi olan peygamber efendilerimizin, dualarında ağır imtihanlara rağmen şükretmeleri, tövbe yakarışları ve Allah'a sığınmaları Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır. Yusuf aleyhisselamın duası: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Yusuf Suresi 101. Musa aleyhisselamın duası. Dedi ki, Rabbim, gerçekten ben kendi nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Nuh aleyhisselamın duası. dedi ki, Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum. Hud Suresi 47. Eyüp Aleyhisselam neredeyse hayatı boyunca çektiği ağır çileden kurtulduğuna deyim yerindeyse aldırış etmedi. Çünkü Allah'tan gelen bir bela yine Allah tarafından kaldırıldı. Duasında şöyle niyaz etmiştir. Eyüp'ü da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Enbiya 83. Her insan dünya hayatında imtihandan geçecektir. Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Muhammed 31. Elbette sizleri biraz korku, biraz maldan ve candan ve ürünlerin eksilmesiyle imtihan edeceğiz. O sabredenleri müjdele. Bakara 155. Muzaffer Özak Hazretleri'nin bu ayet hakkındaki tefsiri şöyledir. Ben sizleri muhakkak ki korkuyla, açlıkla, size verdiğim mallarınızı elinizden almakla, sevdiğiniz kişilerin ruhlarını alıp onları sizlerden ayırmak ve onların ölümlerinin acılarını size tattırmakla, meyvelerinizi, mahsullerinizi elinizden almakla yahut nefsinizin meyvesi olan evlatlarınızı elinizden almakla imtihanlara tabi tutacağı. Habibi Mahmet, Resulüm ya Muhammed, böyle belalara duçar olup da benden ümitlerini kesmeyenlere, sabredenlere lütfu keremi ihsanımı müjdele. Günümüzde imtihanları kaybediyoruz. Hastalık veya herhangi bir zorlukta yüz yüze geldiğimizde kaçıyoruz. İnsanı olgunlaştıran ve pişiren acı çekmeyi unuttuk. Her stres anında antidepresana yönelmekteyiz. Aslında ne ruh hastasıyız ne depresyondayız. Hastalığımız, tembelliğimiz ve sorumluluğumuzun sebebi aslında cehalettir. Modern toplumlarda hastalıklarımızı fark etmeyi ve tanımlamayı unuttuk. Her hastalığı ilaçla tedavi etmeye çalışıp manevi hastalıkları göz ardı ediyoruz. Peygamber Efendimiz ve onun yıldızları olan sahabilerin bizim asıl şifa kaynağımız olduğunu unuttuk. Bir kişinin manevi hastalıklarına devadan yoksun kalması kişinin manevi ölümüne sebep olabilir. Hazreti Mevlana çarpıcı bir tespitte bulunuyor. Kişinin kendi nefsinin heva ve hevesini kovalaması, Allah'tan kaçıp uzaklaşmak ve onun adaletinin huzurunda kendi manevi varlığının kanını dökmek demektir. Bir Müslümanın Allah'ın verdiği imtihanı kazanmak için Allah'tan duayla yardım istemek yerine antidepresan hap yutması onun için intihar mesabesindedir. Mü'mine yakışan bir imtihanla karşılaştığında psikiyatri kapısını çalmak değil, Allah'ın verdiği imtihandan yine Allah'a iltica etmektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan sığınmak yoktur, ancak Allah'a sığınmak vardır. Aşıklar meclisten ayrıldığı zaman Allah dertlerimizi artırsın diye birbirlerine dua ederler. Çünkü dertler çoğaldıkça daha çok derman bulunur. Aşıklar uzun bir müddet zorluk, bela veya musibet yaşamadıkları zaman Allah'a yakarırlardı. Ya Rabbi, beni bıraktın mı? Bir büyüğümüz kanser olmuş bir arkadaşını ziyaret için hastaneye gitmişti. Eskiden hastalar acının şiddeti ve çaresizlikten intihara teşebbüs etmesinler diye hastane odalarının pencereleri parmaklıklarla çevrilirdi. Deri kanseri olan arkadaşı zaman zaman yanağından akan sıvıyı bir mendille siliyordu ve bu mendili gösterip "Bak, Allah bana ne büyük bir hediye vermiş." dedi. İslam cerrah, biz de hastayız. Kalp cerrahi bir operasyonla tedavi ediliyor. İçimizde bir iyileşme süreci gerçekleşiyor. İslam dini mutlak bir iyileştirme ve şifa gücüne sahip. İnsanları ameliyat ediyor. Sonuç, nur. İslam dini insana öyle bir şifa verir ki, baştan aşağı bir mucize gerçekleştirir ve yeni bir insan olur. Hazreti Mevlana buyuruyor, "Kimin gönlünde gizli bir aşk derdi yoksa, yaşıyormuş gibi görünse de gönül ve canı yoktur. Git dert ara, çünkü dertsizlik hiçbir şekilde derman olmayan bir derttir. Derde düşmedikçe dermana erişmezsin. Can vermedikçe de canana kavuşamazsın. Halil gibi ateşe atılmadıkça Hızır gibi ab-ı hayat kaynağına ulaşamazsın. Hastalık yaşamaktansa ölmek daha iyi." Bizleri şifanın hakiki kaynağına davet ediyor. Bütün kronik hastaları çağırıyorum. Bizim ilacımız bütün hastalıklara şifadır. Kaybımız kazancımızdır. Zahmet rahmetimizdir. Açlık gıdamızdır. Fakirlik zenginliğimizdir. Ölüm dirilişimizdir. Derdimiz dermanımızdır. Hakiki sıhhat, hastalığı yaşadıktan sonra eriştiğimiz sıhhattir. Hakiki cennet, galu beladan ayrıldıktan sonra kazandığımız cennettir. Hakiki yükseliş, düştükten sonra eriştiğimiz yüceliktir. Hakiki zenginlik, muhtaç olduktan sonra eriştiğimiz zenginliktir. İmtihanı kazanmak, ölmeden önce ölünüz ve hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz hadisi şerifini hayata geçirmektir. İmtihanı kaybetmemizin asıl sebebi kalbimizde dünya sevgisinin barınmasıdır. Rabia Brokbeck'in kaleme aldığı Asıl Dertimiz, Asıl Dermanımız başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak programımızda değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla Sesli Dergi'ye devam edeceğiz. Neslihan Nur Türk imzalı Yaşa başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. İmanla ölebilmek için İhlasla yaşayabilmek gerekiyor ve madem ki yaşayabilmenin kapısı ölebilmekle açılıyor, hadi ölmeden evvel ölmek denilen sırrı bu vesileyle tekrar gündemimize alalım. Bundan böyle daha büyük bir ihlasla ve daha çok. Konuşup durursun. Hayır, layığın bu değil paşa. Eller dursun sen her daim, lillah eyle, lillah yaşa. Dedem vefat ettiği zaman, babam eliyle havada bir daire çizip, devran dönüyor demişti. Sıra bize geliyor. Henüz sırası gelip gitmedi, yaşıyor. Lakin onun bu sözünü sık sık hatırlıyorum. Sıranın bize de geleceği düşüncesi, ölümle arası eskiden beri hep iyi olan gönlüme bazen teselli, bazen şifa, bazen umut oluyor. Aslında bu yürümeye çalıştığımız manevi yolda bize ilk günden itibaren bir vazife olarak verilmiş olan tefekkürü mevtin ta kendisi. Fakat onu sadece gece dersinin zaruri bir parçası olarak görmek, sabah olduğunda ezberlediği hayatı kaldığı yerden yaşamaya devam etmek değil maksat. Maksat, ölümü bir düşünce olarak hep hayatın içinde tutmak, ölmek düşüncesine alışmak, hatta bunun da ötesinde ölmek. Acının tatlıyla, siyahın beyazla, kederin sururla bilinebildiği dünyamızda, hakkıyla yaşayabilmenin de ancak hakkıyla ölebilmekten geçtiğini anlamak gerek. Evet, imanla ölebilmek için ihlasla yaşayabilmek gerekiyor. Ve madem ki yaşayabilmenin kapısı ölebilmekle açılıyor, hadi ölmeden evvel ölmek denilen sırrı bu vesileyle tekrar gündemimize alalım. Bundan böyle daha büyük bir ihlasla ve daha çok yaşayalım yani. Yani sözlerimizden ziyade fiillerimizi çoğaltalım. Yani iddialarımızdan öte ispatlarımızı artıralım. Yani göstermekten çok görmeye, anlatmaktan çok anlamaya, öğüt vermekten çok öğüt almaya yoğunlaşalım. Yani sadece seyretmeyi bırakıp seyredilecek hayırlı ve güzel işler yapmakla da meşgul olalım. Çocuklarımıza namaz kılmaları gerektiğini anlatmak güzel, fakat hadi daha fazlasına ulaşalım. Namazlarını düzenli olarak kılmayı başaran, kıldığı namazda huzura, sükuna ve şuurlu bir hayata kavuşan ebeveynler olalım. Nutuk çekmek yerine Allah için biraz daha fazla çekelim. Mahremiyete dikkat etmek güzel, fakat hadi daha fazlasına ulaşalım. 2 metrelik pencere için 10 metre tül almayı bırakalım. Perdeleri, tülleri küçültüp sade ve yükü hafif bir dünya hayatına geçiş yapalım. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmayalım. Bir taraftan kurtulurken diğer taraftan cehennem ateşine paça kaptırmayalım. Tesettüre uygun giyinmek elbette pek güzel, fakat hadi daha fazlasına ulaşalım. Elbise dolaplarını küçültüp birkaç kat kıyafetle yetinebilen Müslümanlar olalım. 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evde dolaplar yetmedi, çekmeceler o da yetmedi, hurçlar dolusu hırkaya, ete, pantolona, kaza. Ne gerek var? O yazlık, bu kışlık diye kıyafet depolamak mı, yoksa o fakire şu da yetime diyerek hayrı bölüp çoğaltmak mı daha akıllıca? Hadi, akıllı olalım. Sosyal medya modern bir prangaya dönüşmüş, herkes kendince bir niyetle bu prangaya bilek kaptırmışken azıcık durup düşünelim. Yunus Emre'nin Facebook'u mu vardı? Mevlana Hazret'in Twitter'ı mı vardı? Sahi ismi unutulmamış tebliğ zamanımıza kadar ulaşmış bu kıymetler hangi sosyal ağla bunu başardı? Onların yaptıklarını, ettiklerini, yazdıklarını, söylediklerini hangi profesyonel link günümüze kadar taşıdı? Maksadın tebliğ bile olsa dur, yine düşün. Yapacağın tebliği tesirli kılacak ve bütün dünyaya, hatta bugün dünyada bulunmayıp yarın gelecek olan ruhlara bile ulaştırmaya gücü yetecek olan haberleşme ağı hangisi? O kanalda yerini alabilmek için hangi şartlar gerekiyor? Zahire bu kadar kapılıp gitmişken hakikati kim, ne zaman, nerede gündemine alıp düşünüyor? İşte sosyal medya vesilesiyle yine ve sadece çok fazla yazıya ve görüntüye maruz kalan, devasa bir görüntü ve bilgi kirliliğiyle sürekli muhatap olan, üstelik bunu ilim ve kültür sanan yanılmışlar kitlesi büyüyor. Bu yanılmışlar kitlesi aynı zamanda yanıltanlar topluluğu da olunca işin vahameti büyüyor. Sonrası şu ki, telefona, tablete, bilgisayara mıhlanmış bir halde yaşadığını zanneden insanlar aslında zihni uyuşmuş birer yarı ölüye dönüşüyor. Hayır, biz yazının başında böylesi bir ölümden bahsetmemiştik. Bizim bahsettiğimiz ölüm şifaydı. Oysa sanal dünyadaki bu ölüm, ölümün dahi sanalı, boşu, yalanı, sahtesi, bilmem nesi. Gördün mü bak, yaşarken ölmenin bile iyisi var, kötüsü var. Yaşadığını zannederken pisi pisine ölmek var. Öldüğünü zannederken kelime-i şehadetle dirilmek var. Diri olduğu halde ölü gibi gezen var. Ölü olduğu halde dirileri süzen var. O halde gel, yaşamak nedir, ölmek ne, bir daha düşün. Ne uğurda yaşıyorsun, ne uğurda ölmek istiyorsun, bir daha değerlendir. Bırak ona buna boş boş tezahürat yapmayı. O ne öyle? Ya ya ya, şah şah şah, Fenerbahçe çok yaşa. Hadi adam sahada kendince top koşturup ekmeğini kazanıyor. Allah aşkına sana ne oluyor? Sana ne oluyor ki? Koşturmadığın topun, kazanmadığın paranın, sebebi olmadığın galibiyetin coşkusuyla bu kadar sarhoşa dönüyorsun. Kabul et. O başarı futbolcunun, sen tribünlerde oturmuş, onun bunun sırtından övünüyorsun. Hayır, ne bunun için yaratıldığın ne de layık olduğun hal bu. Hem futbolda ne? O da sosyal medya gibi birilerinin para kazanıp durduğu, birilerinin de esiri olduğu bir pranga değil mi? Gel, gel şu tezahüratı kendin için yap. De ki, ya ya ya, şah şah şah, nefsim nefsim çok yaşa. Gel, oturduğun koltuktan kalkıp gerçek bir sahaya in. İn de ayağına bir iki taş değsin. Canın az yansın, yok teğet geçmesin. İmtihan seni merkezinden yakalasın. Böylece ayağına olgunluk, canına pişmişlik, kalbine kemal nasip olsun. Öyle seyirci koltuğunda bağırmakla olmaz. Onun bunun yaptığı videonun beğen butonuna tıklayıp beğenmekle de olmaz. Yaşamak başka bir şey Mirim. Doğrul, yaşa. Bak Azrail aleyhisselam sürekli dost gibi yanı başında, sürekli gölge gibi önünde, ardında. Sen her ne kadar sırtını dönmüş de olsan, hakikat yılmadan seni arıyor. Aç artık şu telefonu. Gerçeklere kapattığın hattını tekrar güncelle. Yememen gerekirken yediklerin, içmemen gerekirken içtiklerin, gitmemen gerekirken gidip gezdiklerin yüzünden ve bir an bile bıkmaman ve bırakmaman gerekirken bezip terk ettiklerin sebebiyle ayarların bozuldu. Gel, fabrika ayarlarına dönüş yap. Arıza yapan telefonun için verdiğin emeği biraz da bunalan canın için ver. Megafonun için gösterdiğin titizliği biraz da ses tellerin için göster. Surete takılıp aslı ihmal ettiğin yetmez mi sanırsın? Vallahi yeter. Sanal yaşarsan sanal ölürsün. Gel, onca konuşan için de susan ol. Onca bağıran için de sessizce yürüyen koşan ol. Secdeni, iyiliğini, eserlerini çoğalt. Zaten yaşamak dediğin ölmeye hazırlanmaktır. İlle de bir şey olacaksan gel hazır ol. İlle de bir şey olacaksan gel bunalmışlar için hazır ol. Konuşup durursun. Hayır, layığın bu değil paşa. Eller dursun, sen her daim lillah eyle, lillah yaşa. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programında bu akşam son olarak Neslihan Nur Türk imzalı Yaşa başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından yazılar paylaştık sizinle. Bir başka programda yeni dergi ve yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.